Ayrım 30, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 353. 30. kısım. Volksman Amsterdam'a kalkan ilk uçağa bindi. Schiphol havaalanına indiğinde valizini emanete bıraktı. Terminaldeyken Berlin cinayet masasından Jakob Fischer'i aradı. Telefona cevap veren polis memuru Fischer'in bürosunda olmadığını ancak öğleden sonra geleceğini söyledi. Volksman mesaj bıraktı, tekrar arayacağını belirtti. Schiphol'de terminalden ayrılırken çevresine bakındı. İzlenip izlenmediğini kontrol etti. Kimsenin onunla ilgilenmediğini anlayınca bir taksi çevirip Rathausstraat'a indi. Herengrath'taki adresi bulana kadar parke taşı kaplı dar sokaklardan kanala doğru yürüdü. Bir sex shop ile küçük bir otel arasında sıkışmış antikacı dükkanı, dört katlı Hollanda evlerinden birinin alt katındaydı. Kapının üzerinde klasik antikalar yazılıydı. Volksman kapıyı ittiğinde bir çanın çaldığını duydu. En çok 20'sinde gösteren sarışın bir kız köşedeki kırmızı divanın üzerine kıvrılmış, kucağına da gri bir İran kedisi almıştı. Volksman bir gün önce telefonda konuştuğu kızın bu olduğunu düşündü. Kızın dar blücinin üzerinde kırmızı bir eşofman üstü, ayaklarında da spor ayakkabılar vardı. Ayağa kalkarken kahverengi gözlerini Volkman'a dikti. Kedi Volkman'ın bacaklarına sürtündü. Kız yaklaştı. Kediyi yeniden kucağına aldı. Doğrulurken gözlerini yine Volkman'a dikti. Selam. Küçük dükkan elden geçirilmiş antika eşyalarla doluydu. Tezgah olarak kullanılan büyük cam vitrinin içinde gümüş çerçeveli sepya fotoğraflar bir sürü ıvır zıvır duruyordu. Volksman kapıdan sarkan yeşil perdeye bakıp buradan dükkanın arkasına geçildiğini düşündü. Kız Volksman'a baktı. ''Eğer bakmak için geldinizse buyurun, yoksa yardım mı istersiniz?'' Kızın İngilizcesinden kendisini turist sandığını anladı. Volksman gülümsedi. ''Cole Erdberg'i arıyordum.'' ''Aynasız mısınız?'' Volksman yine gülümsedi. ''Bunu da nereden çıkardınız?'' ''Çünkü aynasıza benziyorsunuz.'' Kız gülümsemedi. İran kedisinin yeşil gözleri de Volkman'a çevriliydi. ''Cole burada mı?'' Kız durakladı. ''Cole'u neden görmek istiyorsunuz?'' Kızın konuşmasında küçücük bir farklılık vardı. Volksman onun Hollandalı olamayacağını düşündü. Kediye daha sıkı sarıldı. Kahverengi gözlerini Volkman'dan ayırmamıştı. ''Ted Burke'nin bir dostunun onunla görüşmek istediğini söyleyin.''
''Kim?''
''Ted Burke'ın.''
''Ya sizin adınız ne?''
''Volkman, Joe Volkman.'' Genç kız yine tereddüt etti. Karar vermeye çalışırken dudakları büzüldü.
''Burada bekleyin.''
Sonra gri İran kedisini omuzuna oturttu. Arkasını dönüp yeşil perdeli kapıdan çıktı. Güzel bir kızdı, güzel bir vücudu vardı. Dar blue jean kalçalarının yuvarlaklığını ortaya çıkarıyordu. Volkman perdenin arkasında da bir kapının açılıp kapandığını duydu. Çevresine darmadağınık dükkana baktı. Camlı giriş kapısının yanındaki duvarda ağızdan dolma çakmaklı bir tüfek, altında da iki çakmaklı tabanca asılıydı. Karşı duvarda da bazı orijinal 18. yüzyıl Hollanda manzara resimleri gördü. Dükkan küf, kedi ve marihuana kokuyordu. Volkman arkasındaki kapının açılıp kapandığını duydu. Perdenin önünde bir adam duruyordu. Uzun boylu ve zayıftı. Ağarmış sakalının birkaç gündür tıraş edilmediği belliydi. Neredeyse keldi. Ensesindeki bir tutam saçı siyaha boyamış, lastikle tutturarak at kuyruğu yapmıştı. Elinde tel çerçeveli bir gözlük vardı. Gözlükleri taktı, Volkman'a baktı. 50'lerinin ortalarında ya da sonlarında görünüyor diye düşündü Volkman. Üzerinde haki renkli bol ve uzun bir şort, çorapsız ayaklarında da spor papuçlar vardı. Siyah pamuklu gömleğinin açık yakasından göğsündeki ağarmış kılların üzerine sarkan altın madalyon görünüyordu. Volkman'a bakıp Amerika'nın güney eyaletlerinden geldiğini belli eder bir şiveyle konuştu.
''Seni tanıyor muyum?''
''Cole Erdberg?''
''Benim.
Benim adım Volkman, Joe Volkman.''
''Misha, Ted Burke'ın arkadaşı olduğunu söyledi. Benden ne istiyorsun?''
Ted bana yardımcı olabileceğini söyledi.
''Şirketten misin?''
Volkman gülümsedi. ''Hayır, CIA'da değilim Mr. Erdberg.''
''Nerede çalışıyorsun?''
Folkman'ın uzattığı kimlik kartını uzun uzun inceledi. Gözlerini Folkman'a kaldırıp gülümsedi.
İhtiyar Ted nasıl? Hala tek başına Alpler'de yaşayıp o boktan İsviçre peynirlerini mi yiyor?
Folkman'ın gülümsediğini görünce devam etti.
Aslında kendine güzel bir kız bulup kalan birkaç yılının kıymetini bilmesi gerek.
Erberg'in gözleri sanki hala uyuşturucunun etkisindeymiş gibi donuktu.
Pekala Joe, ne istiyorsun?
Ted SS konusunda uzman olduğunuzu ve elimde fotoğrafı olan birinin kimliğini belirlemede bana yardımcı olabileceğinizi söyledi. Erberg'in arkasındaki yeşil perde kıpırdadı. Kucağında kediyle sarışın kız göründü. Erberg başını çevirip kıza baktı.
Misha, bana ve Joe'ya birer kahve yapsan nasıl olur? Kahve içer misin Joe?
Lütfen.
İki kahve Misha. Ben çalışırken de şu boktan gri hayvanı yanımdan uzak tut, tamam mı sevgilim?
Kız döndü, yüzünü buruşturup dilini çıkardı. Erberg gülerek kızın kıçına vurdu.
Ben de seni seviyorum dedi.
Folkman'a bakıp buraya geçelim Joe dedi. Yeşil perdeyi kaldırıp geçtiler. Girdikleri yer hem depo hem de tamirhane görevi görüyordu. Etraf çeşitli onarım aşamalarında küflü mobilyalarla doluydu. Burada da aynı koku vardı. Ama bu kez gomalak ve ahşap cilasıyla birleşmişti. Masanın üzerinde bir koltuğun parçalarının çevresinde çeşitli aletler görünüyordu. Beyaza boyalı duvarlardan birine asılmış posterde başında kovboy şapkası, ayağında kovboy çizmesi olan bir adam tuvalete oturmuş, el pasolu bir kıç deliği olmaktan onur duyuyorum diyordu. Erberg önden yürüdü. Odanın öteki ucundaki kapıya yaklaşıp açtı, ışıkları yaktı. Amsterdam'daki odaların büyük bir çoğunluğu gibi geniş olmayan uzun bir odaya girdiler. Folkman 20 metre derinliğindeki odaya baktı. Minyatür bir müzeye benzediğini gördü. Her iki duvarda da tavana kadar yükselen cam vitrinler vardı. Vitrinlerin içinde de 3. Reich'tan kalma üniformalar, madalyalar, aksesuar, Nazi tören kılıçları, tören meşleri, silahlar, 10-12 tüfek ve otomatik tabanca namlusu kesik bir MP40. Odanın dibinde duran ceviz ağacından yapılma cilalı ve büyük bir masanın üzerinde görkemli gümüş bir lamba duruyordu. Lambanın dört köşe tabanı pençeleri arasında gamalı haç tutan bir Nazi kartalı kabartmasıyla süslüydü. Oda soğuktu, Erberg ürperdi, bir sigara yaktı.
''Anlat bakalım, istediğin nedir Joe?''
Folkman'ın çevresine bakındığını görünce gülümsedi.
''Etkileyici değil mi?''
Folkman bir dizi Nazi kılıcı ve meçi dolu vitrinlerden birine yaklaştı. Nazi Feldgendarmerie'nin gümüş işaretine baktı, sonra döndü.
''Bütün bunlarla ne yaptığınızı sorsam kızar mısınız Mr. Erberg?''
''Bana kol de, ne mi yapıyorum? Satıyorum, bir de topluyorum.''
''Kime satıyorsunuz?''
''Koleksiyonculara, Nazi eşyası tutkunlarına, ilgilenen herkese. Sandığından çok kişi ilgileniyor bunlarla. Özenli çalışmak isteyen sinema yapımcılarına kiralıyorum. Arkada bir depo var. Üniformalar, kokartlar, madalyalar. Bir çeşit danışman olarak çalıştığımı da söyleyebiliriz.''
Folkman cam vitrinlere baktı.
''Bütün bunlar sizi rahatsız etmiyor mu?''
''Rahatsız etmek mi? Sadece eğer kimse ilgilenmezse rahatsız olurum. Bu da hiç olmayacak. İşler iyi. Öndeki dükkan kirayı karşılıyor. Burası da içki, karıları, bir erkeğin hayatta kalabilmek için ihtiyacı olan her şeyi karşılıyor.''
Kapı açıldı, elinde iki kahve fincanıyla kız göründü.
''Bunlar seni rahatsız ediyor mu Misha?'' dedi Erberg cam vitrinleri göstererek.
Kız vincanları uzatıp güldü.
''Hayır.''
''Misha, Joe Folkman'la tanış.'' dedi Erberg. ''Joe, Misha.''
Erberg gülümsedi.
''Misha Yahudidir.''
Kız Folkman'a bakıp gülümsedi. Açık renk saçları, kahverengi gözleri, güzel vücuduyla kibbutz'ta göreceğiniz herhangi bir İsrailli'den farksızdı. Erberg Folkman'a dönüp açıkladı.
''Merak ediyorsan söyleyeyim, neo-Nazi falan değilim. Ama 3. Reich'la ilgili her şey beni büyülüyor. Ya seni Joe?''
''Aynı şeyi söyleyemem.''
Kız odadan çıktı. Folkman elini ceviz masanın üzerinde gezdirdi. Erberg Folkman'a bakıyordu.
''Bu çalışma masasının kime ait olduğunu biliyor musun?''
''Hayır, ama sen söyleyeceksin.''
''Ernst Kaltenbrunner'e. Heydrich Çekoslovakya'da direnişçilerin eline düştükten sonra SS'in ikinci adamı oldu Kaltenbrunner. SS içindeki en büyük manyaklardan biri. Bu masanın arkasına oturup küçük beyni sulanıncaya kadar içmekten, sonra da ölüm emirleri imzalamaktan hoşlanırdı. Yahudilerin, direnişçilerin ya da o an aklına kim gelirse onun ölüm fermanını.
Erdberg masaya yaklaştı, gülümsedi. Sevdiği kadının kalçasını okşuyormuş gibi elini cilalı tahtanın üzerinde gezdirdi.
İnsanın tüylerini diken diken ediyor değil mi?
Leibstandarte SS tümenini bilirsiniz değil mi diye sordu Falkman.
Kıçımdaki her kılı bildiğim gibi. SS'lerin kreması. Resmen en büyük Nazi Sepp Dietrich tarafından kuruldu 1934 yılında. Daha çok Hitler'in yakın korumaları olarak tanınırlar. Başlangıçta her biri teker teker seçilmiş 120 kişiden oluşuyordu. Daha sonra büyüdü, tümen oldu. Her adam Hitler'e bağlılık andı içiyordu. Motorize birlik olarak 39'da Polonya'da savaştı. 41'den 44'e kadar Yunan ve Rus cephelerinde bulundu. 44'te Belçika'da Malmedy katliamını gerçekleştirdi. Rusya'da da birçok katliama karıştı. Sana anlatmaya kalksam bütün bir gece sürer. En son 45'te Macaristan ve Avusturya'da dövüştü. Daha fazla anlatayım mı? Yeni yeni ısınıyorum. Buraya bunun için mi geldin? Leibstandarte SS için mi?
Üst rütbelilerin çoğunu tanır mısın?
Sanırım. Ya karıları, sevgilileri, metresleri? Bazılarını. Neden sordun?
Folkman cebinden sarışın kadının resminin kopyasını çıkarıp uzattı. Bu kadını tanıyor musun Cole?
Erdberg resmi aldı, tereddüt etti, sonra gözlüğünü çıkardı. Yandaki masanın çekmecesinden bir pertavsız aradı. Merceği resmin üzerine tuttu, uzun bir süre sonra gözlerini kaldırdı. Kimdi bu?
Ben de bunu öğrenmek istiyorum, bana yardım edebileceğinizi ummuştum.
Erdberg başını salladı. Tanıdık görünmüyor, tanıyamadım.
Emin misiniz?
Kesinlikle.
Resimde gördüğünüz Nazi pazı bende, özelliği var mı?
Erdberg fotoğrafı yeniden inceledi, sonra gözlerini kaldırdı. Hayır, görebildiğim kadarıyla yok. Standart Nazi gamalı haçı, neden?
Ya üniformanın kolu?
Erdberg fotoğrafa bakıp omuzlarını silkti. Söylemesi zor, fotoğraf çok bulanık. Üstelik görünen bölüm de öyle pek büyük değil.
Leibstandarte SS mi?
Tabii, onlar da sol kollarında buna benzer pazı bentler taşırlardı. Ama aynı banttan SS'ler ve Nazilerin çoğunda vardı. Leibstandarte de sol kolda. Adolf Hitler yazılı gümüşü gri bir kokart daha vardır. Leibstandarte oldukları o kokarttan anlaşılırdı. Bu resimdeki SS olabilir. Ama soruna cevap verebilmem için fotoğraftaki üniformanın daha büyük bir bölümünü görmem gerekir.
Erdberg gülümsedi ama bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Folkman başını sallayınca Erdberg fotoğrafı elinde tutup salladı.
Bunu nerede buldun?
Güney Amerika'da.
Erdberg gülümsedi. Peki nedir hikaye? Eski Nazilerin mi peşindesin? Artık uğraşmaya değer bir Nazi kaldığını sanmam.
Folkman başını salladı. Hayır, bir adamı bulmaya çalışıyorum. Babası savaştan önce Paraguay'a göç etmiş. Bu fotoğrafın bir ipucu verebileceğini umuyordum.
Hangi yıldan söz ediyoruz?
1931. Amerikalı kaşlarını çattı.
Öyleyse Leibstandarte SS'in bununla ne ilgisi var?
Adamın babası kahverengi gömlekli SA'ydı. Ted Burkin bana kahverengi gömleklilerden bazılarının daha sonra Leibstandarte SS'e geçtiğini söylemişti.
Doğru söylemiş.
Erdbeck duraklayıp omuzlarını silkti.
Üzgünüm ama sana yardım edemeyeceğim.
Edebilecek birisini tanıyor musun?
Bu fotoğrafla mı? Hey, o resimdeki herhangi biri olabilir.
Yeniden omuz silkti.
Eğer resimdeki kadının üst rütbeli bir subayın karısı ya da sevgilisi olduğunu düşünüyorsan, o zaman iyi bir tarihçiye git. 30'lu yılların savaş öncesi döneminde uzmanlaşmış birine. Öyle birini tanımıyorum ama tanısaydım bile sana yardımcı olabileceklerini sanmazdım. Oradaki kız, demek istiyorum ki önemli birisi olması mümkün değil. Kaldı ki Eva Braun ile Magda Goebbels dışında hatırlanan tek bir Nazi kadın var mı? Elindeki fotoğraftaki kadının da bu ikisinden birisi olması imkansız.
Bir şey daha Kol, hiç Brandenburg vasiyetnamesi diye bir şey duydun mu?
Amerikalı bir an düşündü, sonra omuz silkti.
Duyduğumu iddia edemem, nedir?
Folkman gülümsedi. Muhtemelen önemsiz bir şey. Bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Dert etme.
Folkman fotoğrafı Erdberg'in elinden alıp cüzdanına yerleştirdi. Sonra çevredeki cam vitrinlere son bir kez baktı.
Burada çok önemli parçalar var dedi Erdberg. Üzerleri elmas ve meşe yaprağı ile süslü çelik haçlar. Himmler'in tören kılıcı, Martin Bormann'ın parti kimliği. İşte sana Güney Amerika'ya gitmiş olabilecek birisi. Eğer zamanın varsa sana bazılarını göstereyim.
Uçağa yetişmek zorundayım. Yine de teşekkür ederim.
Teddy görürse ona genç ve güzel bir kız gerektiğini düşündüğümü söyle. Büyük memeli, kocaman kışlı, fazla gecikmeden.
Folkman gülümsedi. Söylerim. Kapının yolunu kendim bulurum. Kapıya geldiğinde Folkman tereddüt etti. Sana özel bir soru sormamın sakıncası var mı Kol?
Sor.
Ted CIA'da çalıştığını söylemişti.
12 yıl.
Peki neden attılar?
Alay mı ediyorsun? Sen atmaz mıydın?
Saat 2'deki Berlin uçağında yer bulmayı başardı. Son 2 saatini Schiphol havaalanında geçirmiş ama kendisini izleyen hiç kimseyi görmemişti. Tegel havaalanına indiğinde saat 4 olmuş, havada kararmıştı. Turist masasına giderek Schweizerhof Oteli'nde bir oda ayırttı. Schiphol'deki önlemleri tekrarladı, sonra bir taksi çevirip Budapester Straße'deki otele gitti. Yarım saat sonra da Jakob Fischer'e telefon etti. Fischer'in telefona cevap vermesi 5 dakika sürdü. Yaşlı polis dedektifi Folkman'ı beklettiği için özür diledi.
''Uzun zamandır sesin soluğun çıkmıyordu Joe. Nerelerdeydin dostum?''
''Hep aynı işler ya sen?''
''Emekliliğime 6 ay kaldı. Şu yuları atacağım günü iple çekiyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı Joe?''
''Mesajımı aldın mı?''
''Evet bu sabah. Senden bir şey isteyeceğim Jakob.''
Folkman Herbert Rauscher'le ilgili öyküyü anlattı. Sözünü bitirdiğinde Fischer sordu.
''Bu resmi bir istek mi Joe?''
Folkman konuyu şimdi fazla dillendirmek istemediğini, bu nedenle resmi kanallardan geçmemeye çalıştığını anlattı. Fischer yineden sordu.
Öyleyse benden ne istediğini anlat.
Seninkilerin Rauscher cinayetiyle ilgili olarak neler öğrendiklerini bilmek istiyorum. Bir de onun hakkında toplayabildikleri bilgileri.
Rauscher dediğin adamın doğuda oturduğunu söylüyorsun. Orası benim bölgemin dışında Joe. Tabii bizimkiler şimdi kentin doğu bölgesini de kontrol ediyor. Ama ben cinayet masasıyım. Şimdi gidip dosyaya burnumu sokarsam kuşkulanırlar. Bu Rauscher'in herhangi bir suça katılıp katılmadığı konusunda bilgin var mı?
Bilmiyorum Jakob.
Peki dosyaya bir göz atmaya çalışacağım. Bakalım neler çıkacak. Çoğu bilgiyi bilgisayarda tutuyoruz. Belki de doğrudan erişirim.
Çok makbule geçer Jakob.
Hazırlıklı olmam için bana bazı ayrıntıları anlatsan iyi olur.
Folkman Rauscher hakkında gazete kupürlerinden öğrendiklerini anlattı. Yaşlı dedektif,
''Nerede kalıyorsun?'' diye sordu.
''Budapester Straße'de, Schweizerhof'ta.''
''Tamam, bana bir saat ver, seni ararım.''
''Teşekkürler Jakob.''
Jakob Fischer'in telefon etmesi için 2 saat beklemesi gerekti.
Bilgisayardaki dosyanın sadece belirli bölümlerine ulaşabildim. Ulaşabildiklerim de pek önemli değil. Konuyu araştıran adamı aramaya karar verdim ama o da izinde. İstasyondaki öteki memurlardan biriyle konuştum. Bana bilebildiği kadarını anlattı. Çok fazla değil ama belki işine yarar.
Telefonda mı anlatacaksın?
Buluşmamız daha doğru olur Joe.
Sen söyle nerede?
Otelinde buluşsak birer bira içerken sana anlatırım.
Ne zaman?
Bir saat sonra barda. Bu arada kontrol etmek istediğim 1-2 nokta var.
Bir saat sonra öyleyse.
Görüşürüz.
Schweizerhof'un barı barın başına tünemiş konuşan 2 iş adamı dışında boştu. Folkman 1 saat kadar sonra bara gelip kapının yanında bir yere oturmuştu ki Jakob Fischer'i gördü. Dostu aradan geçen zaman süresince gözle görülür biçimde yaşlanmış, kamburu çıkmıştı. Yine de neşeli canlıydı. Mavi gözleri yorgundu. Her zaman övündüğü koyu renk saçları yer yer ağarmaya yüz tutmuştu. Folkman'ın elini sıktı, sonra karşısındaki koltuğa yığılır gibi çöktü. Folkman yemek yiyip yemediğini sordu. Fischer bir kulüp sandviçle bir şişe White Sand Beer ısmarladı. Fisher sandviçini bitirip ağzını peçeteye silene kadar 5 dakika eski günlerden söz ettiler. Sonra konuya giren yaşlı Alman dedektif oldu.
''Bu dava nedir Joe? Yoksa bana bile söyleyemez misin?''
Folkman konuyu sadece ana hatlarıyla anlattı.
''Baştan sona derde benziyor.'' dedi Fisher.
''Peki öyleyse bununla neden bizimkiler değil de sizinkiler uğraşıyor?''
Folkman nedenini anlatınca başını sallayarak sordu.
''Pekala, neler topladığımı duymak ister misin?''
''Anlat lütfen.''
''Önce adamın geçmişiyle ilgili bilgiler. Herbert Rauscher Leipzig'de doğmuş. Geçen sene 49 yaşına girmiş. 28 yıl önce Berlin'e taşınmış. Bekar, hiç evlenmemiş. Küçük bir şirkette yayıncı olarak çalışmış. Savaş çıktığında işini kaybetmiş. Kendi işini kuramadan önce 3 ay boyunca işsiz olarak yazdırmış kendini. Stasi Ağır Suçlar Masası onun hakkında dosya tutmuş. O dosyada ne vardı tam olarak bilemiyorum. Çünkü duvar yıkıldıktan sonra dosyalardan çoğu kayboldu ya da boşaltıldı. Rauscher'in dosyası da kaybolmuş. Rauscher öldürüldükten sonra bizimkiler eski Stasi yöneticilerinden adam hakkında bilgi edinmeyi başarmış. Ama fazla bir şey öğrenememiş. Anlaşılan Rauscher öyle sanıldığı gibi düzgün bir Doğu Alman vatandaşı değilmiş.
Ne demek bu?
Küçük bir yayıncılık işine girişmiş. Pornografi, parlak genç kız dergileri ama oldukça sıcak şeyler. İşini kaybettikten sonra başladığı çalışmanın devamı gibi bir şey. Birleşmeden sonra yayınlar üzerindeki yasaklar kalkınca da işleri iyice artmış. Duvar yıkıldıktan sonra uyuşturucu işine de soyunmuş ama hep ufak çaplı bir dağıtıcı olarak kalmış. Elden düşme bir Mercedes alıp daha büyük bir eve taşınmış. Hep Doğu Berlin'de. 6 ay önce de biri tarafından vurulmuş. Gece olmuş, 11'de falan. Kafadan 2 kurşun. Konuştuğum dedektif kafasında yanık izleri bulunduğunu, silahın çok yakından ateşlenmiş olması gerektiğini söyledi.
Adli tıp silah ya da kurşunlar hakkında ne demiş?
Bir Beretta kullanıldığını düşünüyorlar. Susturucu takılmış bir Beretta. 9 milimetre olması dışında mermi konusunda bir şey bilmiyorum.
Nerede vuruldu?
Evinde, Pergamon Müzesi'nin yanında. Kız arkadaşı eve geldiğinde cesedi bulmuş. Dosyada kızın hakkında araştırma yapıldığı ama temiz çıktığı belirtiliyor.
Kız şimdi nerede, bilen var mı?
Ben de kızla görüşmek isteyebileceğini düşünüp kızın adresini araştırdım Joe. Ama şimdiye kadar dişe dokunur bir şey çıkmadı. Adı Monica Worch. Bütün bildiğim bu.
Fisher gülümsedi. Bir de Rauscher'in dergilerinden birine poz verdiğini biliyorum.
Ya cinayet? Sizinkiler bir şey çıkarabilmiş mi?
Dedektif başını salladı.
Hiçbir şey bulamadılar Joe. Bilinen bütün yolları denediler. Konuştuğum dedektif hiçbir yere varamadıklarını anlattı. Bilinen tek şey Rauscher'in katilini tanıyor olması. Çünkü eve zorla girildiğini gösteren bir belirti yok. Cinayet de ön odada işlenmiş. O gece nöbetçi olan yönetici hiçbir şey görmediğini, hiçbir ses duymadığını söylüyor. Komşular da öyle. Polise göre belki de Rauscher birinin yolunun üzerine çıktı. Çarçabuk büyümeye çalışırken birilerinin ayağına bastı. Duvarın yıkılmasından bu yana doğudaki suç oranı çok hızlı yükseliyor. Herkes kendi başına bir iş kurmak, kısa sürede para kazanıp kapitalist olmak peşinde. Belki de Rauscher birisini kızdırdı. Bütün ihtimaller içinde en akla yakın olan bu. Yine de bizimkiler bu konuda bile bir yere varamamışlar.
Rauscher'in siyasal bir yanı var mı?
Fisher kaşlarını çattı, başını salladı.
Bizimkilerin bile bildiği kadarıyla yok. Rauscher'in resmini gördükten sonra ben de yok derim. Para kazanmaya o kadar önem vermiş ki politikaya bakmamış bile. Neden Rauscher'in ölümünün siyasal bir yanı olduğunu düşünüyorsun?
Folkman tereddüt etti. Tam olarak bilemiyorum Jacob.
Dönüp camdan dışarı baktı. Akşamüstü trafiği yoğunlaşmış, soğuktan korunmak için paltolarının yakalarını kaldırmış insanlar hızlı adımlarla camın önünden geçmeye başlamışlardı. Folkman bakışlarını dedektife çevirdi.
Rauscher'in kız arkadaşı hakkında ne söyleyeceksin?
Ne olmuş kıza?
Onu bulabilir misin?
Jacob Fisher omuzlarını sikti.
Tabii bulurum, eğer hala Berlin'deyse, ama zaman alacak. Benim tahminim hala modellik yaptı. Sağa sola sorduracağım.
Rauscher'in evi hala boş mu?
Sanırım boş.
Bir göz atabilir miyim?
Fisher gülümsedi. Bu ne isteyeceğini tahmin ettim. Arabam dışarıda. Bir anı bitir de götüreyim seni. Bakalım benim kimliğim kapıyı açabilecek mi?
Pergamon Müzesi'nin yanındaki siteye vardıklarında saat akşamın 9'unu geçiyordu. Site Sovyetlerin Doğu Berlin'deki yurttaşları için yaklaşık 30 yıl önce diktiği lüks sitelerden biriydi. Hala bakımlı görünüyor, girişin iki yanındaki düzenli bahçeleriyle dikkat çekiyordu. Bina 8 katlıydı. Jakob Fischer'e göre Rauscher'in dairesi 8. kattaydı. Girişte büyük bir lamba, çifte kanatlı cam bir kapı vardı. Fischer dahili telefon sistemini aldırmadı. Gerçek bir polis yetkilisi gibi cam kapıya vurmaya başladı. Bir iki dakika sonra yıpranmış lacivert takım elbiseleri içinde orta yaşlı geniş omuzlu bir adam kapıyı açtı. Apartmanın gece bekçisiydi. Fischer kimliğini gösterdi. Yanındaki kişinin Herbert Rauscher'in evini görmek istediğini anlattı. Yaşlı adam Fischer'in kimliği kadar sesindeki kararlılıktan da etkilenmişti. Acele hareketlerle anahtarları almaya seyirtti. 5 dakika sonra geri döndüğünde Fischer asansörle çıkacaklarını, ona ihtiyaçları olmadığını söyledi. Adam anahtarları uzattı. Fischer ile Folkman zangırdayan asansöre binerek binanın tepesindeki çatı katına çıktılar. Kapının üzerinde Berlin Cinayet Masası'nın daireye girilmesini yasakladığını belirten bir işaret vardı. Cinayet Masası kapıya 3. bir kilit taktırmıştı. Fischer asansöre binip aşağıya inmek, arabadaki maymuncukları almak zorunda kaldı. Maymuncukların yardımıyla 3. kilidi açmaları yarım saatlerini aldı. İçeri girdiklerinde Folkman evdeki gösteriş karşısında hayrete düştü. Pergamon Müzesi'nin granit cephesi ayaklar altındaydı. Uzaktaysa Brandenburg kapısının ışıklı tepesini, kentin doğu bölgesinin dar sokaklarındaki sarı ışıkları görüyorlardı. Ev kuru hava ve küf kokuyordu. Neredeyse her yer siyah deri kaplıydı. Bir köşede Sony bir televizyon ve video, pencerenin yanında da pahalı bir Bang & Olufsen müzik seti vardı. Setin hemen yanında da bir dizi rock ve caz diskleri, kasetleri duruyordu. Camekanlı vitrinlerden birinde 20-25 kadar porno kaset, vitrinin üzerindeki rafta da bazı kitaplar vardı. Cam kahve sehpasının üzerinde parçaları gümüşten mermer bir satranç tahtası vardı. Halılar krem renginde ve kalındı. Folkman pencereye yaklaştığında kahve sehpasının yanındaki kırmızı kan lekesini gördü. Sanki birisi kırmızı şarap dökmüş gibi büyük ve koyu bir leke. Polis evi fazla dağıtmamıştı. Folkman 2 yatak odasıyla evin diğer bölümlerine göz attı. Dolaplar pahalı elbiselerle doluydu ama hiç kadın eşyası göremediler. Folkman Rauscher'in kız arkadaşının evi boşalttığını düşündü. Yatak odalarından birinde birkaç porno dergi vardı. Dedektiflerin karıştırdığı sayfalar açık kalmıştı. Evin her yeri sonradan yeniden toplanıp temizlenmiş gibiydi. Ceplerine baş harfler işlenmiş birkaç ipek gömlek dışında çekmecelerde hiçbir özel eşya yoktu. Evde Rauscher'in siyasetle ilgilendiğini gösteren en ufak belirti yoktu. Raflardaki kitaplar sadece gösteriş için alınıp ciltlenmiş kitaplardı. Jakob Fischer Folkman'ı oteline bıraktığında saat 11 olmuştu bile. Alman dedektif Rauscher'in kız arkadaşı hakkında bilgi alır almaz Folkman'la temasa geçeceğini söyledi. Folkman kendisini bulamazsa nereye mesaj bırakması gerektiğini anlattı. Fischer söylenenleri not edip gitti.
30. ayrımın sonu. Sayfa 366.